Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu elit kavramı üzerinden biraz konuşmaya çalıştık. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar malumunuz, onun arkasından yazılıp çizilenler, bugün de devamını konuşacağız. Çünkü öğrenci kolektiflerinin sosyal medyada yaptığı duyuruya göre dün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin gözaltına alınıp akşam saatlerinde serbest bırakıldığını duymuştuk. Ama bu sabaha karşı operasyonlarla öğrencilerin evlerinden alındığını, gözaltına alındığını duyurdu öğrenci kolektifleri. Bakalım gün içinde zaten haberin devamını göreceğiz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şuydu o yayında, elit diye bahsettik. Aslında kendi paçozluklarının, avamlıklarının, o sünepeliklerinin dışında kalan herkes, yani sıradan insanlar. Anlatmıştım ya işte sevgili Sedat'ın da, Sedat Bozkurt'un da söylediği, çok sıradan. Yani bizler, dişini fırçalayan, ne bileyim işte sabahları gördüğü insanlara günaydın diyen, gülümseyen, adab-ı muaşeret koşullarının en azından asgarisini yapabilen insanlar. Çünkü kendisi bunu yapamıyor. Yani sıradan, basit, avam. Ne derseniz deyin, yani her türlü paçozluk üstlerinde olduğu için. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız şimdi. Periskop izleyicileri yayını paylaşacaklar. Kendi mecralarından, ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Ve çağıracağım herkesi. Diyeceğim ki gelin gazeteleri konuşacağız. Gazeteler neler yazmış demeyi çok isterim ve bir gün inşallah bunu da diyeceğim. Yani gazeteler neler yazmış ya. Ya helal olsun arkadaş. Nasıl yazıyorlar bunlar? Ya vallahi hastayım gazetecilere. Ben tapuda çalışıyorum çünkü. Hastasıyım şu gazetecilerin. Yani nasıl beceriyorlar adamlar? Vallahi çok istiyorum bunu demeyi bir gün. Ama oluyor mu? Bugün bir tane köşe yazısından, yayının ilkinde anlattım. Bir kez daha burada o yazıyı paylaşacağım. Çünkü ilk yayını izlemeyenler olabilir. Aytun Çerkin'in yazısı. Ya çok güzel bir yazı. Ben yayından önce de paylaştım. Sosyal medya üzerinde de paylaştım. Orada da görmesini istedim insanların çünkü. Diken.com.tr'de sevgili arkadaşım Murat Sevinç çok güzel bir yazı yazmış. Anam babam okul yüzü görmemişti. Ben Boğaziçi'nde hocalık yaptım diye. Şu elit kavramının, hani anlamadan abuk sabuk konuşanlara ders niteliğinde, bazen sadece uzun uzun yazmaya gerek yok. Dersin ki iyi ki bu adam benim arkadaşım. Hakikaten gurur duydum. Çok da mutlu oldum. Böyle güzel bir yazı yazdığı için. Gerçekten sorun bu çünkü. Bu kadar basit. Emeğiyle, dişinden tırnağından artırdığı, anasının babasının yardımlarıyla, katkılarıyla hayatını bir yerden bir yere getirmiş insanlardan nefret ediyorlar. Neden? Çünkü hani anlattım ya, sosyal medyada bir izleyici paylaşmış. Adını kusura bakmasın atlıyorum, aklımda kalmıyor. Babasının parasıyla giremediği her yerden nefret ediyor diye. Çok normal. Bu arada yine izleyicimle gurur duyuyorum. Bir izleyicim şöyle bir şey yazmış. Onun da adını saklayamadım. Burada yayındaysa ne olur. Ben buradayım desin. Demiş ki keşke içeriden mühendislik öğrencilerinden birine sorsaydı. Üç kelepçeyle kapadığı o kapıyı iki tanesiyle kapatmayı gösterirdi ona diye. Böyle büyük bir hal, böyle büyük bir aptallık hali. Başka çareleri yok çünkü. Kelepçe takacak o kapıya. Ne yapacak? Çünkü o kapıdan geçen bütün çocuklar kendisinin ne kadar aptal olduğunu görecek. Kendisinin ne kadar korkulmayacak bir adam olduğunu görecek. Korkusunu yenecek o çocukların tamamı. Sen kimsin diyebilecek. Sen kimsin, ne biliyorsun da ne anlatıyorsun bana diyecek. Hayatıma nasıl böyle bir baskı uyguluyorsun diyecek. O yüzden nefret ediyor, tiksiniyor. Ve her fırsatta da bu nefretini kusmaya çalışıyor. Bugün mesela ismine hiç gerek yok. Yani paçozun önde gidenidir kendisi de. Geçmişte Fethullah Gülen'e yalakalık yapıp takla atan yaratıklardan bir tanesi. Dün konuşmuştuk yani yayında. Cem Yılmaz'a demiş ki ilaç firmaları lobisinin adamı. Vallahi bak dalga geçmiyorum, ciddi. Ya buna inanıyor. Neden? Ya aptal çünkü. Hakikaten kardeşim bu şey değil. Yani ne olur samimiyetime inanın. Tanıyanlar zaten bu yayını 5 senedir izleyenler biliyor. İnanın, durum tespiti için söylüyorum. Aptal. Yani bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Aptal, gerizekalı ne dersen de yok. Yani bu insanlardan, ne bileyim yani, bu insanlardan çok daha akıllı tava icat edildi insanoğlu 30 sene oldu. Tava ya, bundan daha akıllı tava var. Vallahi ısındığı zaman ısındığının farkına varıyor, ortası kızarıyor. Bunun öyle bir şansı yok. Kafası hiç çalışmıyor çünkü. Niye? Çünkü hayatını birine bağlamış. O kadar, onunla beraberken var olacağını biliyor. Onun dışında hiçbir şansı yok. Yok ki. Yani normalde akıllı insanların arası. Ya şunu düşünün. Her şeyi bir kenara bırakın. Mesela Çok basit, ortalama ama Avrupa standartlarında bir demokrasinin olduğu herhangi bir ülkede. Hilal Kaplan'ın bir gazetede yazma ihtimali kaçtır sizce? Fuat Uğur'un yazma ihtimali kaçtır? Böyle bir şey mi? İbrahim Karagül'ün genel yayın yönetmeni olma ihtimali kaçtır mesela? Senin kuyruklu yıldız görme ihtimalin ne kadarsa onunki de o kadar. Vallahi bak, ciddi söylüyorum. Ama burada bunlar mümkün. İşte bu cehaletin sürmesiyle mümkün ancak. İlk yayında anlattım ya, şimdi çıkıp diyor ki biz diyor işte darbe İlker Başbu falan. İlker Başbu saçmalamış. Dün sabah dedim ya, anlattım işte ilk yayında. Neden dün sabah o yayından, yayında o yazıdan bahsetmediğimi anlattım. Çok saçma çünkü. Yani bunu söyleyecek İlker Başbuğ'un orada o kadar hatırlatma yapacak. Demokrasi tarihine bu kadar hakim. Ya bir daha söyleyeyim kardeşim. Kozmiko'da açılırken yatsaydın oraya. Yatsaydın herkesin önüne. Hadi onu yap. Bak ben de seni ayakta alkışlayayım. Diyeyim ki demokrasi aşığı. Bana bugün Demokrat Parti hatırlatıp Adnan Menderes üzerinden falan, yani ben buradan söyleyeyim öbür taraftan dönsün falan, geçeceksiniz bunları. Ama bütün bunlardan bahsederken bu insanlar diyor ki işte darbeye karşıyız, ottur boktur bilmem ne. Ya bu kadın Hilal Kaplan bayağı bildiğin Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiye darbe yapan grubun içindekidir. Kimdir? Ahmet Davutoğlu'nu görevinden indiren insandır ya. Seversin sevmezsin kardeşim, bak ben eleştiriyorum. Demokrasi başka bir şey. Eleştireceğiz tabii. Tabii mutsuzluğumuzu söyleyeceğiz. Ama Ahmet Davutoğlu oy almış bir adamdır. Başbakandır ya. Resmen adama komplo kurdular, darbe yaptılar ve indirdiler. Utanmadan şimdi bana demokrasi havariliği yapıyor. Düşünsene, bunun demokrasi algısıyla benimkinin bir olma ihtimali var mı? Mümkün değil. Mümkün değil kardeşim. Yani böyle bir, biz aynı yerde bir araya gelemeyiz. Salla bunu. İmkanı yok öyle bir şeyin. Ama bu mesela demokrat olarak algılanıyor şimdi. Dün bir izleyici yayın sırasında kullanmıştım yani Ahmet Necdet Sezer'den bahsederken. Abdullah Gül'ün rektör atamaları konusunda bu yetkinin kendisinden alınmasını istediğini söylemiştim. Diyor ki iyi söylüyorsunuz da Sakarya Üniversitesi'ne diyor atadığı rektörü biliyor musunuz? Biliyorum, çok da haklısınız ayrıca. Benim kastettiğim bu değil ki, tam da tartışma o dönemde olmuştu zaten. Ya kardeşim, bu yetki bende kaldığı sürece Abdullah Gül şunu bilmiyor muydu mesela? Orada atamayı kendi yapmasa da Erdoğan'ın baskısıyla o atama yaptırılmayacak mıydı? Yapmayın gözünü seveyim, kastettiğim bu değil ki. Ben Abdullah Gül'ü yüceltmek için söylemiyorum. Ama bunun en azından konuşulmasının önü açılmıştı. Kapatıldı tekrar. Kapatıldı. Yok, tartışmıyorum. Her şeyi ben yapacağım zaten. Şahsım, göklerden gelen karar. Ben yapacağım ben. Her şeyi. Bak, ekonomide geldiğimiz yer belli. Her şeyi kendi yaptığı için oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Serdar Bey burada mısınız? Dün mail de atmışsınız. Teşekkür ederim. Mesela burada asla o Ahmet Necdet Sezer güzellemesi olmayacak. Asla öyle bir şey olmayacak. Kusura bakmayın. Evet, çok dürüst. Çok dürüst. Yani kör kuruşun hakkı geçmemiştir. 7 sene içinde kör kuruşun hakkı geçmemiştir. Adım kadar emin. Ama yaptığının akılla izah edilecek bir yönü yok. Demokrasi değil o. Olmaz. Kimin yanında durduğumuza bakmayacağız kardeşim. Biz hangi kavramla birlikte olduğumuza bakacağız. Bana ne kimin yanında? O kendi gelir ya da gelmez. Onun için diyorum, hani bu kadar rezilce değildi demişti dün Serdar Bey. Bu kadar rezilceydi. Siz de yazmışsınız. Üçüncü sıradan insan atamadım. Atadı. Sadece bu kadar değil ki. Benim kastım şu. Neden elinizde bu kadar büyük yetki varken neden böyle bir yetkiyi üniversitelere devretmiyorsunuz? Bence demokrasi tam da böyle inşa edilecek. Bu korkulardan kurtularak. Öbür türlü herkes korkuyu kullanacak çünkü. Herkes kendine göre kullanacak. Biri diyecek ki tamam ya, ben üçüncü sıradan atama yapmadım. 2'yi 1'e geçirdim. Fark etmez ki. Hiçbir farkı yok. Seçilmiş adamı çizdin mi çizmedin mi? Bu kadar basit. Ayrıca üniversiteleri korumak mantığından söz etmişsiniz. Hani irtica, bak iyi de o gün için tehlike olan irticaydı. Bakın ben bundan kaç sene önce bu yayınlar başlamadan, yani 2015 Ağustos deseniz, sanırım 2014'ün sonunda, o dönem Ankara Review diye bir dergi çıkmıştı. O dergiye bir yazı yazdım. Yazıyı bulursam da paylaşırım hatta sizinle. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında şöyle bir iddiayla çıkmıştım insanların karşısına. Ya bunu tabii kuşkusuz gece istihareye yatıp sabah kalktığımda tamam ulan böyle oluyor diye değil. Gerçekten bilgiye dayalı bir şeydi bu. Ama inanmamıştı kimse bana. Yani hatta çok da eleştiri almıştım. Yani bir takım korkuları beslemekte falan suçlanmıştım. 2015 yılının hemen başlarında, hangi ayıydı hatırlamıyorum, yalan olur söylesem, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu kırmızı kitabın, hani Milli Güvenlik Belgesi var ya, kırmızı kitap, onun değiştirilmesi gündeme geldiğinde ben demiştim ki adı verilerek, bakın adı koyularak, Fethullahçı terör örgütü denilerek Fethullah Gülen tehdidi artık devlet kavramının içine sokulacak. Nereden biliyordum bunu? Çünkü düşman değiştirmeye çalışıyordu AKP. Yedek düşmanı devreye sokmaya çalışıyordu. O kamuoyunda daha çok rahat pazarlanabilecek durumdaydı. Benim tekim yapıldı bu. Şunun için anlatıyorum. Devleti yönetenlerin bakışına göre düşman değiştiğinde ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız mesela? O zaman üniversite rektörleri atanırken de biri çıkıp şunu söylese mesela. Onu atamaya engeldim çünkü Kürttü o. Ne diyeceksiniz? Biri çıkıp dese ki ya Alevi'ydi o, ben durdurdum onu. Laz'dı. Eşcinseldi. Biri çıkıp diyecek ki eşcinseldi o, durdurdum atamasını. Yapmadım. İkinci sıraya atadım. Hatta üçü de değil bak, ikiyi bire çektim. Eşcinsel çünkü o. Savunabilecek misiniz bunu? Bizim savunmamız gereken kavram kavram, kişi değil. Bırakın kişileri kahramanlaştırmayı, bırakın artık. Çünkü o zaman hep böyle göklerden kahraman bekleyen tipik dandik bir Orta Doğu toplumu olmaya devam edeceğiz. İsmet Paşa'nın söylediği gibi, yani batıya doğru giden içindekilerin doğuya doğru koştuğu bir tren değil bu. Öyle olmamalı. Gerçekten hayat tarzımız değişmeli bizim. Bu paçozluğu o yüzden ifşa etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum ilginiz, desteğiniz için, yazdıklarınız, çizdikleriniz için. Bu ara biraz daha sanki maillere bir parça daha cevap verebiliyorum gibi ama bazen yapamıyorum. Ne olur kusura bakmayın. Olur mu? Denk geldikçe, rastladıkça burada mutlaka paylaşıyorum ama. Mutlaka yapmaya çalışıyorum. Bu arada Tayfur Çiçek de bir mail atmış. O da 90'lı yılların ortasında hayatım sol mücadele içinde geçti. Boğaziçi Üniversitesi'nden çok fazla devrimci arkadaşım vardı benim. O çocukların hiçbiri de elit çocuklar değildi. Anasının babasının göz bebeğiydi hepsi. Çalışarak okudular ve aynı zamanda mücadeleyi de yürüttüler diye yazmış. Doğru. Doğru Tayfur Bey, çok haklısınız yani. Zaten rahatsız eden o ya. Anlattığı elit dediği insan normalde sıradan insan. Bu ülkenin sıradan insanı. Erhan da Erhan Karadağ'da anlatmış bakın. Erhan Karadağ'da anlatmış. Ya öyle bir şey ki senin elit diye insanları sokuşturmaya çalıştığın insan sıradan insan ya, otobüse beraber bindiğin insan. Ama onu elit göstermek zorundasın. Niye? Kendi yapamadığı öbür türlü ortaya çıkacak çünkü. Kafasının basmadığı ortaya çıkacak. Ya da farklı gerekçelerle bu korkuyu kontrol ettiği ortaya çıkacak. Yani diyecek ki mesela yıllar sonra, ya ben aslında çok zekiydim, Boğaziçi'ni kazanabiliyordum ama bir baktım orada bahçede kızlarla erkekler yan yana oturmuş. Lan burası beni bozar dedim. İyi ki gitmemişsin. İyi ki gitmemişsin. Orası seni hakikaten bozardı. Bu kafayla bozulmuş halin de bir işe yaramayacağı için iyi ki gitmemişsin. Ama oradaki çocuklara bok atma şansın yok. Evet, elit ve elitist arasındaki farkı da anlatmak gerekiyor. Murat'ın yazısından görebilirsiniz onu. Murat Sevinç'in Niken.com.tr'deki yazısından göre, o da tam onun üzerinden gidiyor zaten. Elit başka, elitist başka. Bu bundan, ama bunu anlatabilmek artık onlar için uzay mekiği aşaması. Çok zor bunu anlatabilmek. Onun yerine şunu söyleyebilmek önemli. Sen takozsun. Basmıyor kafan. Dişini fırçalamıyorsun, elini ayağını yıkamıyorsun, kokuyorsun. Kokuyorsun. Merhaba demeyi bilmiyorsun, günaydınlaşmaktan haberin yok. Sıradan insan ilişkiler, adab-ı muaşeret kurallarının temelini bilmiyorsun. O yüzden sen takozsun. Bu kadar net. Ben elit değilim, ondan olmuyor bu. Benimki sıradanlık, olması gereken sıradanlık. Ve sen sadece iktidar gücüne dayanarak bunu sokuşturmaya çalışıyorsun insanlara. Teşekkür ediyorum, sağ olun yanınız için. Şimdi gazetelerde neler var? Bakalım neler olduğuna. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, sevgili Utku'nun, Utku Çakırözer, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ama aynı zamanda eskiden Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini de yapmış. Benim birlikte muhabirlik yaptığım iyi bir dış politika muhabiriydi Utku Çakırözer. O bir soru sormuş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi vermiş. Hala kullanabilen insanlar var. Fuat Oktay da cevap vermiş. Çünkü cevap vermese de çok iyi biliyor ki Utku bir gazeteci, hala o nosyonu taşıyor içinde, bunu öğrenecek zaten. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın ısrarla bugüne kadar yanıt vermekten kaçındığı, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakların sayısı ilk kez resmen açıklandı. Bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay hariç Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak olduğunu söylemiş Fuat Oktay. 8. Bizim kaç cumhurbaşkanımız var? 1. Kaç yardımcısı var? 1. 8 uçak neyime? İşte itibardan tasarruf olmaz. Bak, paran nasıl yeniyor görüyor musun güzel kardeşim? Paran kütür kütür böyle yeniyor işte. Sonra bunu savunabilmek için başka çaresi yok. Sana elit diyecek. Düşmanlaştıracak seni. Vatan haini diyecek. Çünkü bunu sorduğun zaman patlayacak. Bütün etrafındaki o balon yok olacak. Korunmasız kalacak. İnsanlar soracak. Ya bir dakika, asgari ücrete yaptığın zammı %23 diye öve öve bitiremedin. 8 uçak neyime ya? Değil mi? Demin bahsettiğim o hani bakanlıkların Milli Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı'nda birleştirilmesiyle uçak sayısının 16'ya çıktığını söyledi. Kaç? 16. İyi valla. İyi yani. Ya hani her birini aynı gün kullanırsan, ya biz yangın uçağımız olmadığı için gözümüzün önünde İzmir'in ormanları ateşe verilirken, cayır cayır yanarken, Ayvalık, Kaz Dağları çatır çatır yanarken seyrettik. Orman Bakanı'nın yalanını dinledik hep beraber ya. 16 tane uçak var deniyor. Ha diyeceksin ki şimdi ne yapacak? Bardakla kapısını açıp su mu atacak üstüne? Çok haklısın. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Yok. İşte o zaman ama o kültürden, Orta Doğulu kafasından kurtulmak gerekiyor. Hani bizim bir tane uçağımız var. Evet var ya. Onun dışında vallahi tarifelilerin tamamı bizim. Diyebilirsin eğer dünya görmüşsen, eğer sen hani bugün elit diye boka batırmaya çalıştın, sıradan insansan, dünya görmüşsen, dersin bana ihtiyacım yok benim ya. Ne yapayım ben onu? 16 tane. Pii. Ve yine Utku'nun sözleriyle, Utku Çakır Özer'in sözleriyle yıllık bakım masrafları sadece 800 bin dolarmış. Çarpma. Çarpma bak canın sıkılacak. Çarpma kardeşim. 75 milyonu verin çocuklar yaşasın, SMA'lı çocuklara umut olacak kampanyaya kirli diyen Fahrettin Koca'ya tepki. Biz dün bunu konuştuk, salla bunu o yüzden. Fahrettin Koca haberi gerekmedikçe ben kullanmayacağım artık. Gerçekten kullanmayacağım. Ya bu kadar yalana benim karnım tok kardeşim. Dedik ya 800 bin dolar sadece yıllık masrafı var uçakların diye söylüyor Utku Çakır Özer, CHP Eskişehir Milletvekili. Memur böyle isyan etti diye hemen onun yanında bir haber var. Muhtaç olduk kuru ekmeğe, kuru soğana. Çok acayip bir haber. Yıllık enflasyonun %14.6 olarak açıklanmasıyla memur ve emekliye verilecek zamlar da belli oldu. Milyonlarca yurttaşın beklediği zamlar SSK ve Bağkur emeklisi için %8.36, memur için de %7.36 olarak hesaplandı. %100'e varan fiyat artışlarına karşın emekli ve memura yapılan zamlar isyan ettirdi. Büro İş Başkanı Hamza Çebi ve sendika yöneticileri Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, ya geçelim bunları arkadaş, böyle şey olmaz, bunlar artık hamasi sözler, bunları geç. Burada senin anlatacağın açlıksa eğer, böyle bir şarkıyla, türküyle bilmem tam halkın kafasında kalsın diye yapıyorsun. Anlıyorum da. Yani artık bu söylem çok eskidi. Yeni bir metot bulmak zorundasınız. Bu eskidi. İnsanların kafasında daha kalıcı şeyler yapmak zorundasınız. Kayyum rektöre protesto. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci rektörlüğe AKP teşkilatlarında görev alan ve milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Melih Bulu'nun getirilmesini protesto ederek mühürleme eylemi yaptı. Öğrencilerin açıklamasında rektörlerin antidemokratik yöntemle belirlenmesine karşı çıkıldı. Yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Boğaziçililere, diğer üniversite öğrencileri de destek verdi. Normal. Normal kardeşim. Demokratik hak kullanıyor bu çocuklar. Sen yıllarca yapmadın mı? Yapmadın mı üniversitelerde el ele kortejler oluşturmak başörtüsüne karşı? O zaman demokratik de hepsi. Bu çocukların yaptığının ne farkı var? Elinde döviz var bir tane, dilinde slogan var. Başka? Anlatsana bana şimdi. Bu yayının izleyicileri arasında kendini böyle sıradan mütedeyyin olarak tanımlayan insanlar. Sözümde yanlış bir şey var mı? Yalan söylüyor muyum sizce? Bu eylemlere pek çoğunuz katıldınız belki. Hakkınızdı da. Ama bu çocuklar şimdi zulüm görüyor. Sesinizi çıkartmayacak mısınız? Hani haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandı, öyle diyordunuz. her haksızlık karşısında değil, değil mi? Ucu size dokunuyorsa. Doğru. Çok haklısınız. Mesela siz bir tanesinin destek attığını gördünüz mü bu cemaatçi gruptan? Bir kişinin sadece bu çocuklara. Atmazlar ki. Ama sorsan, bak sorsan hepsi dört gözden ağlamaya başlarlar. İçeride yaşanan zulümler, işte cemaatçilere sadece gönül bağı olan insanlara yapılan zulümler. Bu çocuklar. Ha, içlerinde başörtülü olanlar da var bu arada. Yani sizi rahatlatacaksa. Ama onlar üniversite öğrencisi. Yani ne giyeceğine, ne yapacağına kimsenin karışamayacağı çocuklar. Ama yapmazsınız işte. Sıkıntı bu. Demokrasiye inanmıyorsunuz. Demokrasiye size lazım olduğu zaman ihtiyaç duyuyorsunuz. Sadece o, o kadar. Devam edelim. Fikri Sağlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fikri Sağlar'ın sözleriyle ilgili olarak. Türbanlı hakiminin... Neydi? Türbanlı hakimlerin kararından kuşku duyulabilir sözleriyle ilgili olarak. Çok normal ya. Fikri Sağlar'a soruşturma açınız. Tabii en temiz, en garantilisi. Sabah buyurun. Onların da benim gibi hayalleri vardı. Türkiye Diyarbakır'da 13 yıl önce PKK'nın şehit ettiği 6 öğrenciyi unutmadı. Hain bombadan yaralı kurtulan ve diş hekimi olan Vedat Bora sabaha konuştu. Bu arada İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda adliye çalışanı Musa, soyadını unuttum. O beyefendiyle birlikte şehir olan Fethi Sekin de bugün anılıyor. O iki anma da burada yerleşmiş durumda. Bakalım. AK Parti MYK reformları görüştü. Ne reformu? Hukuk? Hadi be. Vallahi. Ya dur, şaka yap. Bak gerçekten sonra şey yapıyorum ya. Gerçekten yapacağız hukuk. Vallahi hukuk reformu geliyor. Hadi iyisin yine köfte. AK Parti MYK Başkan Erdoğan Başkan gündemi değerlendiren sözcü Ömer Çelik geçebiliriz haberi. Buradan itibaren geçebiliriz. Gereksiz çünkü. Bahsi geçen beyefendi sahte diplomanın bir mahkeme kararı olmasına rağmen hala gevgev yapıp duruyor. O yüzden konuştuğun hiçbir manası yok bence. Saçma sapan sözler bunlar. Reform. Allah Allah. Hangi reform? Mesela Fikri Sağlar'a soruşturma açılması reform mu? Bence şahane hukuk reformu. Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçe kapısına kelepçe takılması reform mu? %100. Ne sandın şapşal? Ya yapmayacaksan ama söyleme bak. Sonra çok şey yapıyorum. Heyecanlanıyorum. Olmayınca çok bozuluyorum. Olur mu hiç öyle şey? Yapacağım. Hukuk reformu yapacağım sana. Evde yapacağım hem de. Dışarıda hukuk reformunun içine her türlü pisliği katabilirler. Yani kirli elleriyle dalabilirler. Evde. Herkes kendi reformunu kendi yapsın. Enflasyon mutasyonu uğradı. Sözcü'nün manşeti bugün. Sözcü okumayan bu haberlerden mahrum kalır. Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon tahmini %12.1, iktidarınki ise %10.5'tu. Ancak enflasyon virüsü mutasyonu uğrayıp hızla arttı. Yıllık 14.6. Ya kardeşim bunun bir önemi yok ki. Şimdi senin bu bahsettiğin Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini %12.1. Bunun bir önemi yok ki. Biz hatırlıyorsan başka bir enflasyon tahmini duymuştuk. Bayağı titreyerek sallanarak söylemişti burası çok ömelli falan diye. 3 kere düzeltti. 3'ü de tutmadı. Nerede şimdi bizim eski Hazine ve Maliye Bakanımız? Bilen var mı içinizde? Ben bilmiyorum. Yok yani. Ama bıraktığı duruyor. %14.6 enflasyon. Ben söylemiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor. Diyor ki Aralık ayı enflasyon olan %1.25 de dahil edildiğinde 2020 yılında tüketici fiyat endeksi %14.6 yükseldi. Ben söylemiyorum. E tutmadı. Peki biz şimdi şunu diyebiliyor muyuz? Şu anda diyebilir miyiz? Ben o zaman da söylüyordum da gönlüm rahat benim mesela. Mesela Güler Sabancı şunu söyleyebilir mi? Ya ben o zaman çok seviyordum ama bak adam anlamıyormuş ekonomiden. Hayır, sonuçlar ortada. 3 kere düzelttiği programın 3'ü de çıktı diyebiliyor mu? Demez ki zaten. Ağam paşam ilişkisi bu. Ne olacak ya? Devam edelim. Yeni rektör buluyor Boğaziçi öğrencilerinden büyük tepki. Aman sakın provokasyona gelmeyin. Ya sözcünün şu şey tavrı var ya. Benim yaş kuşağım çok bilir. Bak bu yayını izleyen benim yaş kuşağıma yakın insanlar hepsi bizim apartmanda da varacak. Böyle tipler vardı eskiden apartmanda. Böyle işte emekli asker, kamuda bürokrat emeklisi falan apartman. İkide bir durduk yere ottan boktan şeyleri çocukları uyarırdı. Aman yavrum dikkat edin, o oraya çarpar. O top patlar orada. Sözcünün şu tavrı ne saçma bir şey ya. Aman provokasyona gelmeyin. Lan ne provokasyonu? Senin burada söylemen gereken bu mu? Düdük. Sakın ha. Yani yavrum aman ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin, güzel okuyun. Bak bunu söylerdi mesela. Allah zihin açıklığı versin, güzel okuyun. Sen bunu söylemesen benim derdim itlik serserilik çünkü. Ya vallahi çok, hakikaten çok gereksiz ya. Çok gereksiz ya. Ha, bugün burada gerekli olan yazı Aytunç Erkin'in yazısı. İlk yayında duymayanlar için bir kere de burada okuyacağım yazıyı. Çünkü yazıda Serdar Akina'nın yeni kitabından bahsediliyor. Serdar Akina'nın yazdığı Hayatımın Haberi kitabı. Yeni çıkmış, ben okumadım. Ama Serdar'ı tanırım, Serdar Akina'nı. Diyorum ya, ilk yayında da söylemiştim. Bu camiayla ilgili kelam edecek insanlardan biridir. Çünkü bu piyasanın içinden bir adamdır. Genel yayın yönetmenliği de dahil olmak üzere pek çok görev üstlenmiş bir adamdır. Bilir yani bu işleri, haber işlerini. O 2004 yılında Endonezya'da yaşanan ve 240 bin insanın öldüğü o deprem felaketinin ardından genel yayın yönetmenleri düzeyinde Endonezya'ya yapılan bir seyahatin içinde bir basın toplantısı düzenlendiğini, Aytunç Erkin onun kitabından almış anlatıyor. O yüzden ben Serdar Akinan'ın ağzından anlatıyorum. Bir basın toplantısı düzenleniyor ve basın toplantısında ısrarla Serdar Akinan da el kaldırıyor soru sormak için. Söz verilmiyor. Söz verilmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Basın toplantısı bitiyor. Hep beraber kapıya doğru yürüyorlar. Kapıda geçerken yanından Tayyip Erdoğan elini omzuna atıyor Serdar Akinan. Şimdi hani bayram mı yok, yok epey var da enişte falan diye bakıyor haliyle. Ama başbakan yanındaki insan. Bu arada yan tarafında da Beşir Atalay var. Ona da diyor ki Erdoğan, Beşir hocam Serdar'ı tanıyorsun değil mi diyor. Sky News'un genel yayın yönetmeni, Sky Türk'ün. Aa evet falan filan diyor. Yürürken bizim diyor etrafımızı bir anda korumalar sardı diyor Serdar. Ve Erdoğan kulağıma eğildi. Arkadan bakan biri rahatlıkla hani bana böyle bir şey anlatıyor diye düşünebilir. Fakat diyor ben bir yandan boynumun sıkılmaya başladığını fark ettim diyor. Boynumu çok ciddi derecede, canımı acıtacak kadar sıkmaya başladı. Ve şurada bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı. Çok canım yandı o anda ama sesimi çıkaramadım. Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun dedi. Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan benim ailesine üstelik ekrandan küfrettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu. Şimdi çoğu insan için yazı burada bitti. Değil mi? Benim için bitmedi. Bitmeyecek kardeşim. Bak içinizden bazıları diyecek ulan nasıl kindar adamsın? Vallahi kin değil bu. Vallahi kin değil. Bak önümüzü açmak için bu şart. Ben birilerine karşı çıkıyorsam sevmediğim için değil. Sevmiyorum, o ayrı. Ama sadece sevmediğim için değil, bilin bunları. Bugünün demokrasi kahramanları nereden çıkmış, kıçına tekme yiyene kadar çatır çatır maaşını alıp sesini çıkartmayanlar bugün nasıl demokrasi kahramanı oldu? Bugün geçmişten bugüne oluşumların tamamının müsebbibi olan insanlar nasıl kendilerini pırlanta gibi yaptılar, bilin istiyorum. Bunlar yaşanıyor. O geziden sonra bir gün Nuray Mert'le dertleşiyorduk. Nuray Hanım, çok önemli. O zamanlar Yeni Şafak gazetesi çevresine yakındı. Allah Allah. Çok ilginç. Ya biriniz yanıltın ya. Biriniz yanıltın ya. Biriniz. Yetmez ama evetçilerden bir taneniz yanıltın beni. Ben dediğim ki evet ya. Nuray bir akşam Serdar ben Mustafa Karaalioğlu'yla konuştum. Sen Akif Bekir'le buluş. Bunlar senin kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir. Kendi ağzınla anlat dedi. Bu niye olur ya? Ya bir gazeteci niye kendini anlatır kardeşim? Yaptığın ortada zaten. Niye yaparsın bunu? Devam edelim. Birkaç gün sonra Yeni Şafak gazetesi yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu şu anda Karar gazetesini yönetiyor. Alkış. İçinizden bazıları diyor bana. Ya Karar gazetesinden okumuyorsun yalnız kardeşim. Dikkatimizi de çekiyor bak. Ve başbakanın sözcüsü Akif Beki. Karar'da yazıyor şu anda. Alkış, bir alkış daha. İle Cihangir'de Kupa adlı kafede buluştuk. Bir düşmanlığım olmadığını söyledim. Lan niye olsun zaten? Niye olsun? Niye düşmanlık olsun? Yazı yazıyorsun. Amacımın sadece gazetecilik yapmak olduğunu belirttim. Akif Beki, Serdar, Beyefendi yaptığın agresif yayıncılıktan çok rahatsız. Bu muhaliflik değil. Beyefendi kim? Winston Churchill. Öyle çünkü onun hani normalde tavrının çok avam olduğu söylenir ama görüntü harbiden beyefendi böyle işte çeyrek pro falan. O ondan bahsediyor. Bu muhaliflik değil dedi. O gece sohbet ilerlerken medyanın rolünden yakındılar ve Mustafa Karaloğlu Akif Bekir'e dönerek ben geçen gün Sayın Başbakan'a da söyledim. Churchill'den bahsediyor. Winston Churchill. Medyanın hali ordudan daha önemli. Asıl medya ile uğraşmak gerek. Orduyu bir şekilde kontrol edersin, anlaşırsın ama medya öyle değil dedi. Bu konuşma niye yaşanır? Soruyorum size ya sıradan. İçinizde hepiniz gazeteci olmak zorunda falan. Değilsiniz çoğunuzda. Değilsiniz muhtemelen. Şart da değil zaten. Bu konuşma sizce niye yapılır? Şimdi anlıyor musun güzel kardeşim? Ben niye kaldır kondur aynı insanlardan bahsediyorum? Niye ben bu insanlarla hiçbir programa katılmam? Bu insanlarla yapılmış hiçbir işte yanlarında durmam diyorum. Görüyor musun? Bu insanların bugün demokrat olması daha tehlikeli çünkü. Bunlar bugünün taşlarını döşerken oradalardı. Yardım ettiler. Ama bugün hepsi demokrasiye sahip çıktığını söylüyor. Yalan söylüyorlar. Daha ötesi yok. Yalan bunların hepsi. Yarın gücü eline geçirsin. Dışlanmasın, dehlenmesin. Aynı şeyi yapar. Kalıbımı basarak söylüyor. Aynı. Şurada adı geçen insanların tamamı aynı şeyi yapar. Hani kendilerine bugün kullanışlı aptallar diyen grup var ya, o kullanışlılık dönemi tekrar açılsın, yine yaparlar aynı şeyi. Hiç fark etmez. Lütfen bunu bilin, ne olur. Aklınızın bir yerine yazın. Çünkü bu insanlar döşediler bu yolların taşlarını. Ve bugün utanmadan bakıp, ya neler yaşanıyor diyebilirler. İnanmıyor musunuz? O zaman şöyle yapalım. Mesela ben size, ya çok rahat yapabiliyoruz işte bunu. Yani bugünün güzellikleri. Akif Bekir'in bugünkü yazısının başlığı tersinden başörtüsü ayrımcılığı. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Zamanında başörtülüyle yapılan ayrımcılık bugün diyor diğer çocuklara yapılıyor. Diğer insanlara, toplumda başörtüsü takmayanlara yapılıyor. Demokrasi nasıl? Mutmain oldunuz mu? Olun bence. Olamıyorsanız kendinizi de arayın ya. Üst üste mutmain olmak mümkün bu sözlerle. Ben öyle oluyorum mesela. Bırakıyorum kendimi, gözlerimi de kapıyorum biraz. Oluyorum yani. Aman arkadaşım, yani bil bunları, Ahmet Arif'in dediği gibi, tanı bunları, tanı da büyü diyor ya, tanı ya. Tanı güzel kardeşim, bunların hiçbiri ağaç kovuğundan falan çıkmadı. Hepsi bugünün koşullarını oluşturan insanlardı. Bir dönem çok güçlülerdi, muktedirlerdi. İktidar sahiplerinin yanında yöresinde takla atarlardı, dururlardı, sesleri çıkmazdı. Bugün düştüler, düşünce demokrat oldular. Bu yani yarın bir gün pek çoğu için olacak. Daha bunların tırnak içinde sanatçı versiyonları çıkacak, onları görmedin mesela. Daha onlar çıkacak. Ben nereden biliyorum, hani rüyamda mı gördüm, yok. ANAP dönemi bittikten sonra mesela bunların sanatçı versiyonunu gördüm ben. Ciddi söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarında falan gördüm. Çok çok saçma yani. Geçmişte mesela Semra Özal'ın papatyası iken hayatı çok güzel, derd üstü murad üstü giderken bir anda iktidar değişip her şey bozulduğu andan itibaren şutlanan insanlar inanılmaz demokrat oldular. Devletin kaynaklarını sorgular oldular. Ciddi söylüyorum. Bir tanesi Hüsamettin Özkan hakkında Halkbank'tan 400 milyon dolar kayınvalidesi üzerinden kredi çektiği haberini yaptım diye beni arayıp dedi ki gözlerinden öpüyorum senin Hüsam. Bu devletin kaynakları kimlere dağıtıldı ya? Kimlere mi dağıtıldı? Yediniz, hep beraber yediniz. Hiçbir farkı yok. Bunların hepsini göreceğiz. O yüzden bu yayın hafıza olacak. Biz hafıza olmak zorundayız. Kim olduğuna bakmadan yapacağız bunu. Devam edelim. Böyle hani bana söylüyorsunuz ya şu gazeteyi niye okumuyorsun? Bak bundan okumuyorum güzel kardeşim. Okumayacağım. Benim midem almıyor. Anlaştık. Ne olur. Israr etmeyelim. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bugünkü manşetini görelim. Ne yazmışlar bakalım. Bak yine yükseliyor dalgalar. Vay. Eski bir Yeni Türkü şarkısı. Üniversiteye kelepçe rektörlüğe kayyum, akademi ayakta. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör isyanı büyüyor. Öğrencisi akademisyeni çalışanıyla tüm üniversite bileşenleri omuz omuza. Ya kardeşim niye yaparsın bunu ya? Ben gerçekten anlamıyorum. Niye yaparsın böyle bir şeyi? Hani sıkıntı yaşayacağını biliyorsun. Bir saray 8 uçak Mustafa Bildirici'nin de yapmış aynı haberi. Utku Çakırözer'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldığı resmi bilgiler eşliğinde yapılmış bir haber. Cumhurbaşkanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığının filosunda 8 uçak bulunduğunu söylüyor. 8. Hani sen diyorsun ya, ya bana niye maaşıma zam yapmadılar benim? Aa işte o uçak olmuyor kardeşim. Ben senin maaşına zam mı yapacağız, uçağa mı bakacağız ya? İtibardan tasarruf olmaz. Senden olur salla. Enflasyon rekorla başladı. Çok normal. Enflasyon oranı 2018 hariç 2003'ten bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. Nasıl? 2003'ten 2003? Ha, iktidara geldikleri dönem. Fırtınanın sözleri kimindir ya bu arada, takılın biriniz Google'dan baksanıza. Hani o bir günün başta aldığı şarkı İntürk'ün Fırtınası çünkü. Kimindir onun sözleri? Bir anda kafam boşaldı. Baksanıza biriniz. Google'a yeni türkü Fırtına yazın, çıkacaktır zaten sözleri kime ait. Evrensel'in manşeti zamlı başladı yoksul sürecek. Güzel manşet. Elektrikten doğalgaza, köprü ve otoyollardan vergilere zamlarla girilen yeni yıla devredilen enflasyon da açıklandı. Hayat pahalılığı altında yoksullaşmanın derinleşebileceği öngörülüyor. Aa, sevgili Emrah Subaşı yazmış. Murat Han Mungan'ın. Öyle mi? Mungan'ın mı? Valla ben hiç aklımda kalmamış. Yani burada Evrensel'in söylediği o kadar doğru ki. Sağ olasın Emrah'cığım, teşekkür ederim. Söylenen o kadar doğru ki, zamla başladı. Biz yeni yılın ilk günü 1 Ocak'tan itibaren kütür kütür zam gördük biliyorsunuz. E şimdi o zamların yansıması olacak. Bakın ya, kötü haber bu ama yapacak bir şey yok. Yani bunu söyleyeceğim, başka çaremiz yok. Burada gördüklerimiz bundan sonra artarak devam edecek. Bakın asıl görmediğimiz ne biliyor musunuz? Görmediğimiz, düşünmediğimiz. Biz hep tek bir enflasyon rakamı üzerinden hareket ediyoruz. Tüketici fiyat endeksi görüyorsunuz. Yani siz, ben, bir şey satmayan insanlar, bir şey üretmeyen, satmayan sıradan insanlar. Bu ülkenin çoğu. Bir de işin üretici fiyat endeksi boyutu var. Ve daha üretici maliyetini yansıtmadı tüketiciye. Neden? Üretici çok mu iyi niyetli? Yani şunu mu diyor? Ya tamam, ben kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim derim. Kol kırılır, yen içinde kalır ama ağzımı açmam. Hayır. Çünkü çok iyi biliyor ki zaten satış yok ve maliyet yansıtılırsa her şey duracak. Daha işin bu boyutu var. Yani diyelim ki parasal bir bollaşma yaşandı, yaşanacak önümüzdeki dönemde. O parasal bollaşmayla birlikte gelebileceğimiz yer, bizim görebileceğimiz yer maliyet artışlarının yansıtılması da olacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Enflasyonda geri dönüş olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan da maliyet kaynaklı enflasyon yükselecek. O daha yansımadı. O daha yok içinde. Üzerine kuraklığı ekle. Hani kuraklık yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz işte. Baksana bugün ocağın 5'i, ben kısa kollu tişörtle yapıyorum yayını. Ocağın 5'i bugün. E kuraklık var, kar yağmadı. Hiçbir yerde yağmur yok doğru düzgün. Barajlar boş. Kuraklık demek ürünün azalması demek, değil mi? Az olan ürün daha pahalıya satılmayacak mı? Ne öğrenmiştik 5 sene önce? Bir malın arzı düştüğünde fiyatı artar. Yani az üretildiyse yüksek fiyatta satılır. Azdır çünkü. Çok üretildiyse fiyatı düşer, değil mi? Mal az olduğu için ne olacak? Zaten fiyat yüksek olacak. Ama düşün, o fiyat artışının içinde maliyet artışı yok daha. Çünkü üretici koymadı bunu. Çünkü biliyor ki onu da koysa satılmayacak zaten hiçbir şey. Zaten çok zor satılıyor. E o zaman enflasyondan geri dönüş yok. Sen sürekli mesela tüketimden kaynaklanan bölümünü düşürmüş olsan da maliyet artışından kaynaklanan bölümü düşmeyecek enflasyon. Vallahi bugün babası oğluna yapmaz şu demin yaptığım analize. Bir de parasız yapıyorum, yani kıymetini bil. Yok be, alakası yok. Ama maalesef insanlar, ekonomistler böyle analiz de yapmıyorlar artık. Bir grup hariç, bir grup hariç, yani bir grup insan gerçekten canını dişine takıp anlatmaya çalışıyor halka gerçekleri. Gerçekten yani, ama o şu söylediğimi aklınızda tutun. Maliyet kaynaklı enflasyon daha bir köşede duruyor, o çıkmadı ortaya. Olur da bir parasal gevşeme olursa, yani para artışı olursa, hani göklerden gelen bir para çıkarsa, 350 milyar dolar mesela. Diyelim ki para geldi 350 milyar dolar. Elinin artı. Hani çok böyle seri harcamazsak yeter. 350 milyar dolar geldi. Bak o para çıktığı anda maliyet artışı da çıkacak. Yani enflasyon burada bir sarmala girmesi zaten tam anlattığımız hikaye. Maliyet kaynaklı enflasyon duruyor daha ortada. O kullanılmadı. Çıkmadı ortaya. Şu anda tüketim. Onun için mesela enflasyon düştü diyoruz yani. Nasıl düştü? Anlatıyorum size burada. Tüketim yok. Tüketim olmayınca enflasyon düşüyor tabii. Öbürü daha girmedi devreye. Kayyum rektör istemiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP eski milletvekili adayı Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasını okul önünde tepki gösterdi. Üniversitelerine 1980 darbesinden bu yana ilk kez kurum dışından birinin atandığını belirten öğrenciler, üniversitemizin özelliğine, demokratik ilkelerine ve seçim yapma iradesine müdahaleleri kabul etmiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz ve duruşumuzdan vazgeçmiyoruz dediler. Vay arkadaş ya. Evrensel böyle. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Dünyanın en güzel gazetelerinden biri. Başbuğ'dan 27 Mayıs'lı tehdit. Ya ne olacaktı? Nasıl anlaşılacaktı? İlker Bey bilmiyordu bunu, öyle mi? Bir izleyici şey yazmış arada. Neden ısrarla İlker Bey diyorsunuz? İlker Paşa ya da eski Genelkurmay Başkanı demiyorsunuz? Ben askerliğimi yaptım. Yaptım yani, hani keple bot arasındayken nasıl hitap edilmesi gerekiyorsa öyle hitap ediyordum insanlara. Ama onun dışında İlker Başbuğ'dur kendisi benim için. İlker Bey'dir. Bence sizin için de öyle olmalı. Darbe imasında bulunanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı. Başbuğ, Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı ifadesini kullanarak bugüne göndermede bulundu. Gazeteci Can Ataklı da muhalefetin başarısızlığını anlatırken darbe ihtimalini en az görenlerdenin bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok dedi. Hani saçma laflar bunlar ya. Ne saçma laflar kardeşim. Sen yani hiçbir değişiklik olmuyor o zaman. Hep birilerinden bir şey bekliyorsun. Öyle mi? Güzel. Demokrasi? Ha yok. İşimize geldiğinde biz ihtiyaç duyduğumuzda söylüyoruz demokrasi falan. AK Parti sözcüsü geçebiliriz bunu. 2021 tasarruf yılı olsun. İnşallah. Büyüme ve ekonomik istikrar için yatırım, istihdam yetmez. Tasarruf etmek de çok önemli. Bak. Kredi kartı limitleriyle taksitler artıp vatandaşlar yalancı indirim kampanyaları ve reklamlara kanınca tüketim başını alıp gitti. Vatandaşların 2017'de %25.4'e kadar çıkan tasarruf oranları 2020 sonu itibariyle %19'a geriledi. Neden tasarruf etmiyor vatandaşlar? Tasarruf edecek parası olmayabilir mi? Mümkün tabii. Ama zannetmiyorum. Ama döviz tevdiat hesapları bir yandan yükseliyor Türkiye'de. Yani senin anlattığın %19'a gerileme var ya. O da öyle değil o. Yani vatandaşın güvenmediği sensin. Yoksa ben yani cukkası sağlam olanlar var hala. Kefen parası, ölümlük, dirimlik, aman hacca gideceğim, arkadaşlarla Vito kiralayacağız, kısmetse yatır gezeceğiz falan. O paralar birikenler var ama onlar sana güvenmiyor. Vatandaş tasarruf etmiyormuş. Ya Saçaklı'nın telefon konuşmasını dinlediniz mi? Hani Amerika'da ne kadar kaldı? 5'i 17 gün sonra yani bağlasan yandım desen yok bu. Donald Trump. Amerika'da seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Trump direniyor. Siz de direniyordunuz başta. Ne oldu lan? Hani yok daha olabilir canım. Trump iyi adam aslında. Ne oldu? Satar. Bir siyasal İslamcı satar kardeşim. Bakmaz buna. Ağam paşam. Hani paşalık daha verilmedi. Bey olarak hitap edeyim sonra paşa yaparız. Hepsi mümkün. Cumartesi günü Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı bir saatlik telefon görüşmesi medyaya sızdırıldı. Trump görüşmede seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için adım atılması çağrısında bulunuyor. Amerika'nın 10 eski savunma bakanı da ortak bir mektupla seçim sonuçlarına ordunun karışmaması uyarısında bulundu. Niye? Bir dakika ya. Lan İlker Başbuğ Amerika'dan mı bahsediyordu? Tabii ya. Anlamadık ki işte. Ondan işte. Tabii. Onu anlatıyordu o. İşte kafa duruyor. Kafa duruyor vallahi. Bir de şimdi Jane Austen falan çalışıyorum ben. Gitti benim kafa. Ondan anlamadım ben. Yoksa anlardım ben bunu. Şahane hayat ya. Vallahi şahane hayat. Oradan Niren mesela. Oradan o haberi yap. Buradan İlker Başbuğ'a bu haberi yap. Nasıl? Bir siyasal İslamcı her şey yapabilir kardeşim. Allah'la kul arasında olması gereken bir ilişkiyi siyaset gibi insan eliyle yaratılmış bir şeyin içine sokmaya çalışırsan bu olur işte. Yeni akşama bakalım dur. Darbeci kafayı bırakın. Yıl 2021 oldu. Eski CHP'li bakan türbanlı hakimi tartışıyor. Fikri Sağlar'dan bahsediyor. Yanlısı gazeteci darbe ve afetlerden medet umuyor. Can Ataklı. Emekli general İlker Başbuğ'dan bahsediyor. Menderes erken seçime gitseydi darbe olmaz diyebiliyor. Kim onlar? Onlar kendini bilir. Konuşmak istemiyorum. AK Parti MHK sonrası açıklamaları değerlendiren geçebiliriz burayı. Çok gereksiz ya. En düşük SSK maaşı 2440 lira. Emekli maaşı. Evet. İyi para. Şş. Ha, açlık sınırının altında. Ama iyi para. Allah var şimdi. Devam edelim. Başka buradan. Enflasyon odaklı adımlarda kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan yeni yıl mesajları. Canım sağ ol ben almayayım. Akşam. Dur ya takvime bakalım dur. Dur takvimi görelim kardeşim. Ne yazmış? Boru değil yani takvim. Milyonlara Ocak zam mı? Hangi milyonlara? Herkeşlere. Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu. Esnaf emeklisi en az 2044. SSK emeklisi en az 2419. Memur en az 3021 memur emeklisi. Memurun kendi en az 4500. Evde yakınına bakan 1658. Öğretmeni 6074. Bekçiye 5549. Nasıl yani? Öğretmenle bekçi arasındaki fark 500 lira mı? Bence iyi. Bence iyi. 800 bin dolar yıllık uçak bakım giderimiz var. Ben söylemiyorum. Fuat Oktay söylüyor. 800 bin dolar. Çarpma, çarpma. Abicim çarpma ya. Kadının şifası mutfakta saklı. Hangi besinler meme kanserini önlüyor? Kadının şifası. Evet. Pancar şeker savar. Kırmızı pancarda hangi vitaminler bulunuyor? Diyabeti nasıl önlüyor? Bakalım. Sarımsak, pırasa, koronaya veda. Erişte, bulgur, kıçından uydur diye boşa söylemiyorum. Aynı düzeyde. Mucize besinler virüse savaş açtı. Sarımsak toksinleri atıyor. Pırasa yararlı bakterileri arttırıyor. Lahana bağırsakları koruyor. Kemik suyu mu? Ha o da aklımıza geldi onu da yazdık ya. Aman ne olacak? Üç tane yazdık. Dördüncü de benden. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mantıklı. Hala aynı kafa. İktidarı sandıkta yenemeyenler yine antidemokratik yollara saptı. 60 yıl önceki 27 Mayıs 1960 darbesine kılıf uydurmaya kalktı. İlker Başbuğ'dan bahsediyor. Kilepçe diye bir haber var. Kilepçe. Kill. İngilizce'de hani öldürmek. Kill. Kilepçe. Christina Bodrum'da ölü bulundu. Ağzı bez parçalarıyla doluydu. Ellerindeki kelepçenin siparişinde ise kendi adı yazıyordu. Çok acı bir haber bu ya. Çok ağır. 79'unda baba oldu. Ne? Şey, Children of Sanchez. Ben filmini seyrettim onun. Ve Anthony Quinn. Çok güzel filmdir. Şeyi ana tema müziği çok iyidir. Valla. Şahanedir yani. Ama burada anlattığı o değil. İki evliliğinden 6 çocuğu bulunan Asil Nadir 79 yaşında aynı sevinci yaşadı. Ünlü iş adamının ikinci eşi Nur Nadir 36. 36 plaka değil yaşı. KKTC'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Minik yavruya Mert Selim adı verildi. Çiftin kızı Liza Nur da 2019'da doğmuştu. Ha, o babasının gençlik dönemi, çıraklık eseri. Bu ustalık. 2019. 2 yaş büyük. Evet. Nafiz Hoca vardır ya Nafiz Hoca. Bilmiyorum bakmadım ben bugün bakmadım. Çok böyle yüzden baktım bunlara. Çünkü başka bir şeyle uğraşıyordum. O arada göremedim. Hemen bakalım Nafiz Hoca bölümüne. Soru gelmiş mi gelmemiş mi? Ne yazmışlar? Bakalım bakalım bakalım bakalım. Nafis Karagözoğlu. Gerçek ilişki korkutuyor. Nasıl ya? Hocam ben 26 yaşındayım. Olur. Gerçek bir ilişkim olmadı. Biri var. Oldu mu olmadı mı oğlum? Ha olmamıştı, şimdi var. Yani var. Ciddi olursak bu ilişkide panik yapabilirim. Çok endişeliyim. Ne önerirsiniz? Amerikalılar eğitimde internetten yüzme öğrenilmez diye kullandıkları bir söz var. Hocam inanın sizi yani bir yabancı izlese der ki Türkçeyi nasıl bu kadar güzel konuşup yazabiliyorsunuz? Hiç yani yabancı olduğunuz belli değil. Nasıl Türk? Ha o zaman kötü. Böyle Türkçe olmaz. Ya olur da olmaz olsun. Amerikalılar eğitimde diye kullandıkları bir söz olmaz. Amerikalıların eğitimde. Da internetle ne alakası var bunun? Hani bu çocuk gerçek bir ilişkim olmadı derken muhtemelen hani gece bir mesajla başlayan uyudun mu yattın mı cam açıyor musun falan mı ondan değildir o. Onu kastetmiyor. Hani böyle gerçekten olmadı diye. Çocuğumuz olmuyor hocam. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz? Konuşmak istemiyorum. Bu ne ya? Allah Allah. Dur okuyayım ben bunu. Çünkü ben bakınca sadece sayı görüyorum. Dikkatli dinleyin. Belki içinizde anlayan olur. Hocam, tip 1 ve tip 2 diyabet hasta ayrımı nasıl oluyor? Babam 15 yıldır diyabet hastası ve 68 yaşında. Son 2 yıldır insülin bağımlısı. Geçen hafta 4 damar açık kalp ameliyatı oldu ve 44 derece insülin vurduğumuz halde değerleri düşmüyor. 2016 aldığı ilaç raporunda E10, E14, E11.1 insülin bağımlısı yazıyor. Fakat babam bağımlı diyabet hastası. Bu şikayetlerle sizce hala tip 2 hastası mı yoksa tip 1 hastası mı? Yanıt veriyorum 4. Anlamadım be. Benim anlamam zaten gerekmiyor. Hoca anlamalı da bir şey söyleyeceğim yani bu kadar ayrıntılı rapor yolluyorsunuz. Bu mektup değil ki. Bayağı siz test sonuçlarını yollamışsınız. Yani zarfın içine bir de babanızdan idrar numunesi alıp koyarsanız bence daha detaylı analiz yapabilir hoca. Baktırır ona hem. Gayta olmaz. Aynı gün içinde gelse olur da gayta testini şimdi vermeyin. Ya postaneye de yazık. Kargo elemanına da yazık da. Ama sonra kullanın. Tabii tabii aşk olsun. Aşk olsun. Sayılara bak. 15, 68, 44, 212, 4, 2016, 10, 14, 11.1, 21 ve 44. Evet, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz, bakmayacağız. Çünkü bu toplum için farklılıklarımızın zenginlik olduğuna inanıyoruz. Ve bu zenginlikleri birbirimize aktarmanın yolu konuşmak. Birbirimizden korkmadan ama küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek burada yaptığımız gibi mümkün. Bu yayının devamı için ne yapabileceğinizi biliyorsunuz. Defalarca gördüm. Artık yavaş yavaş o şeyleri çekeceğim. Yani yayının sonunda zaten Patreon'da başvuru görünüyor. YouTube üzerinden yapacaklarınız da orada belli. Eğer arzu ederseniz. ünsal@ünsalunlu.com'da benim mail adresim. Yazarsanız ben de size katkı iletmenin başka yollarını anlatırım. Ama en büyük desteğiniz her zaman öyle. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.